Ayrım 8.
Ama cesedinin yanında biraz aşırı bir evecenlikle çıkıp uzaklaştığım için suçlu buluyordum kendimi. O da kız kardeşim de ceset hiçbir şey değildir artık diyorlardı. Bununla birlikte annemin etiydi bu. Annemin kemikleriydi. Daha bir süre içinde annemin yüzüydü. Babamın benim için artık bir nesne oluverdiği ana dek yanında kalmıştım. Var olma halinden hiçliğe geçişi ağır ağır sindirmiştim içime. Oysa sarılıp öptükten aşağı yukarı hemen sonra yanından ayrıldığım için morgun soğuğunda yapayalnız yatan hala annemmiş gibi geliyordu bana. Tabuta ertesi günü öğleden sonra konacaktı. Ben de bulunacak mıydım orada? Hesabı görmek için saat 4'e doğru kliniğe gittim. Anneme mektuplar bir kese dolusu da yemiş ezmesi gelmişti. Yukarı çıkıp hemşirele alasmadık dedim. Martin ile Paran hemşireleri o gencecik kızları fıkırdıyor buldum geçenekte. Boğazım düğüm düğümdü. İki lafı güç çıkarabildim. 114 sayılı odanın kapısı önünden geçtim. Ziyaretçi kabul edilmez yaftasını indirmişlerdi. Bahçede bir ara duraksadım. Yüreğim el vermedi. Hem neye yarardı? Gittim. Kardinin camlığı ile güzel sabahlıkları gene gördüm. Bir daha diyordum kendi kendime, bir daha giriş aralığında oturmayacak. Beyaz almacı kaldırmayacak. Bu yoldan geçmeyeceğim. Annem iyileşmiş olsaydı bu alışkanlıklardan sevine sevine vazgeçerdim. Ama içimde şimdi bir özlem kalıyordu. Çünkü bu alışkanlıkları annemi yitirdiğim için yitiriyordum. Yakınlarına birkaç anmalık dağıtmak istiyorduk. Bitmemiş bir örgü, yün yumakları ile dolu hasır iş torbasının, kurutma kağıtlı yazı altlığının, makasının yüksüğünün önünde bir şey geldi, boğazımıza tıkandı. Nesnelerin gücü bilinen şeydir. Yaşayış bunlarda donu verir, katılaşı verir. Hiç erişmediği ölçüde bir gerçeklik niteliği kazanır. Hepsi masamın üzerine dağılmış yatıyordu. Öksüz, gereksiz, gözden düşmüş, atılmış şeyler olacaklar ya da başka bir kimlik edineceklerdi. François teyzemden kalma bir kutu bu. Saatini Mart'a verecektik. Siyah kaytanı çözerken bu bet ağlamaya başladı. Saçma bir şey bu. Fetiş meraklısı değilim ya, bu kurdeliği atamıyorum. Sakla. Ölümü dirimle bir araya getirmeye, ussal olmayan bir şey karşısında usçulca davranmaya yeltenmek boş şey. Varsın herkes duygularının karışıklığı içinde bildiği gibi sıyrılsın işin içinden. Son isteklerin hepsini daha daha insanın hiçbir son isteği olmamasını anlıyorum. İnsan isterse ölüsünün kemiklerini bağrına bastırsın, isterse sevdiğinin cesedini ölülerin ayrımsız gömüldüğü çukura bırakıversin. Kız kardeşim annemi giydirmekte ya da nişan yüzüğünü saklamakta çekinmiş olsaydı, kendi tepkilerim ölçüsünde bu tepkiyi de doğru bulur kabul ederdim. Cenaze alayı konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmamıştık. Annemin isteklerini bildiğimizi sanıyorduk. Bu isteklere uymuştuk. Zaten ölüm kadar ürkünç güçlükler dikiliyordu karşımıza. Père Lachaise mezarlığında büyük dedemizin kız kardeşi Mignot adında bir hanımın 130 yıl önce satın aldığı bir yerimiz vardı. Bu kadın, dedem, karısı, kardeşi, Gaston amcam, babam hep oraya gömülmüşlerdi. Yer kalmamıştı artık. Bu gibi durumlarda ölüyü geçici olarak başka bir mezara gömerler. Kendisinden önce gömülmüş kimselerin kemikleri bir tek tabuta yerleştirildikten sonra aile mezarını alırlar. Ancak mezarlık toprağının değeri pek yüksek olduğu için yönetmenlik sürekli olarak verilmiş yerleri geri almaya çalışmaktadır. O yerin sahibinden 30 yılda bir haklarını kesinlemesini istemektedir. Bu süre geçmişti. Bu hakları yitirebileceğimiz bize gerekli süre içerisinde bildirilmemişti. Dolayısıyla hakkımız elimizden alınıyordu. Meğer ki Mignot ailesinden biri meydana çıka da bu yerde hak ileri süre. Bir noter bu konuyu sağlama bağlayıncaya dek annemin cesedi bir depoda saklanacaktı. Ertesi günkü törenden fena korkuyorduk. Yatıştırıcı ilaçlar aldık, saat 7'ye dek uyuduk, çay içtik, bir şeyler yedik, gene yatıştırıcı haplar aldık. 8'den az önce kara bir yük arabası ıssız sokakta durdu. Gün ağarmadan önce kliniğe gitmiş, gizli bir kapıdan çıkarılan cesedi almıştı. Sabahın soğuk sisi içinden geçerek arabaya bindik, oturduk. Pupet şoförle Bay Duranlardan birinin arasında, bense dipte maden bir sandığa benzeyen bir nesnenin yanında. Kız kardeşim orada mı diye sordu. Evet. Kısa bir hıçkırıktan sonra bana döndü. Beni avutan tek şey dedi, bunun benim de başıma gelecek olması. Öyle olmasaydı zaten büyük haksızlık olurdu. Evet, bizim için yapılacak toprağa verme töreninin genel provasına katılıyorduk böyle. Ne var ki işin kötü yanı şu. Herkesin başından geçmiş geçecek bu serüveni kişi tek başına yaşar. Annemin nikahetten ayırt edemediği can çekişmesi sırasında yanından ayrılmamıştık ya, ondan kesinlikle ayrı bir yerlerde durmuştuk. Paris'in içinden geçerken hiçbir şey düşünmemeye çalışarak sokaklara, adamlara bakıyordum. Mezarlığın kapısında bekleyen arabalar vardı. Aile üyeleri. Ardımızdan küçük kiliseye dek geldiler. Herkes arabasından indi. Mortocular tabutu indirirken pupetti, yüzü ağlamaktan kızarmış teyzemin yanına sürükledim. Alay düzenine girdik. Kilise tıklım tıklımdı. Katafalkın üzerinde çiçek yoktu. Cenaze şirketinin adamları arabada unutmuşlardı onları. Önemi yoktu bunun. Ayin kaftanının altına pantolon giymiş genç bir papaz ayini bitirdi. Tuhaf bir üzünç taşıyan kısa bir konuşma yaptı. Tanrı çok uzakta dedi. İçinizde inanı en sağlam olanlar için bile kimi gün Tanrı o kadar uzaktadır ki yokmuş gibi görünür. İnsan Tanrı'nın savsayıcı olduğunu bile söyleyebilir. Ama bize oğlunu gönderdi o. Kudas ayini için iki dua iskemlesi kondu ortaya. Hemen hemen herkes ayine katıldı. Papaz biraz daha konuştu. Her François de Beauvoir deyişinde ikimizin de boğazımıza bir şey gelip tıkanıyordu. Bu sözler annemi diriltiyor, çocukluğundan evliliğine, dulluğuna, tabutuna dek uzanan ömrünün toplamını çıkarıyordu. François de Beauvoir, bu silik kadın, yaşarken adı o kadar seyrek söylenmiş olan kadın bir önemli kişi oluveriyordu. Herkes önümüzden geçip başsağlığı diledi. Kadınlardan birkaçı ağlıyordu. Mortocular tabutu kiliseden çıkardıkları sırada biz hala el sıkmaktaydık. Bu kez pupet tabutu gördü, omzuma yıkıldı. Onu bu kutuya sokmayacaklarına söz vermiştim. Annemin öbür yakarışını, bırakma beni o deliğe düşmeyeyim deyişini anılamak zorunda kalmadı, bereket versin. Bayduranlardan biri yardımcılara dağılabileceklerini bildirdi. Cenaze arabası tek başına yola çıktı. Nereye gittiğini bile bilmiyorum. Klinikten alıp getirdiğim kurutma kağıtlı bir atlıkta ensiz bir kağıdın üzerine annemin 20 yaşındaki kadar dik, kesin bir yazıyla yazmış olduğu iki satır buldum. Pek yalın bir törenle gömülmek isterim. Ne çiçek ne çelenk. Yalnız bol bol dua. Tamamdı işte. Vasiyetini yerine getirmiştik. Çiçekler unutulmuş olduğu için daha bile uyumuştuk ısmarladığına. Annemin ölümü niye beni bu kadar derinden sarstı? Evden çıktığım günden bu yana ancak birkaç kez gönül atılışları uyandırmıştı bende. Babamı yitirdiği zaman duyduğu üzüntünün yeğinliği, özentisizliği heyecanlandırmıştı beni. Bir de o sırada benim için duyduğu kaygı içime dokunmuştu. Kendi üzüntüsünü arttırmamak için gözyaşlarımı tuttuğumu düşünerek bana "Sen kendini üzme, sıkma," diyordu. Bir yıl sonra annesinin can çekişmesi acısını tazeleyerek kocasınınkini anılatmıştı. Cenaze günü sinir bozukluğundan ötürü yatağından çıkamamıştı. Geceyi yanı başında geçirmiştim. İçinde doğduğum, babamın öldüğü bu evlilik döşeğine duyduğum iğrentiyi unutarak annemin uyuyuşuna bakmıştım. 55 yaşında, gözleri kapalı, yüzü dinginleşmiş haliyle hala güzeldi. Zorlu heyecanlarının iradesinden baskın çıkışına hayranlık duyuyordum. Genellikle onu düşündüğümde aldırışsızlık duyardım içimde. Bununla birlikte uykularımda babamın ancak pek seyrek, o da beni etkilemeyecek biçimde düşüme girmesine karşılık sık sık en önemli yeri tutardı. Sartla karışıp aynı insan haline gelirdi. Birlikte mutlu olurduk. Sonra da düşüm karabasana dönüşürdü. Niye yeniden onunla birlikte oturuyordum? Boyunduruğu altına nasıl girmiştim yeniden? Eski ilişkimiz çifte yüzüyle hem sevilen hem tiksinilen bir bağımlılık haliyle içimde yaşamasını sürdürüyordu demek. Annemin geçirdiği kaza, hastalığı, ölümü, şimdilerde ilişkilerimizi düzenleyen göreneği alt üst edince bu eski ilişki bütün gücüyle dirildi. Bu dünyadan göçüp gidenlerin ardından zaman yok olur. Ayrıca yaşım ilerlediği ölçüde geçmişim de bozulup küçülüyor. 10 yaşlarımın sevgili anneciğimi, yeni yetmeliğimi baskısı altında ezen, düşmanca davranan kadından ayırt edilecek gibi değil artık. Yaşlı annemin ardından ağladığım zaman bunların her ikisine de ağlamış oldum. Artık sineye çektiğimi sandığım başarısızlığımızın üzüntüsü yeniden geldi, yüreğime yerleşti. Aynı yıllardan kalma resimlerimize bakıyorum. Ben 18 yaşındayım, o 40'ına merdiven dayamış. Bugün neredeyse onun anası, üzgün bakışlı bu genç kızın da ninesi olabilirdim. İkisine de acıyorum. Kendime o kadar genç olduğum, dünyayı anlamadığım için, ona da geleceği kapanmış, hiçbir zaman hiçbir şey anlamamış olduğu için. Ne var ki hiçbirine herhangi bir öğüt vermeye kalkışmazdım. Annemin beni mutsuz kılmasına kendisini mahkum eden, ona da bu yüzden acı çektiren çocukluk mutsuzluklarını yok etmek elimden gelmezdi. Annem ömrümün birçok yılını ağladı. Ama ben de isteyerek olmasa da ona bir o kadarını ettim. Ruhumun öbür dünyadaki esenliğini düşünerek kaygılara kapılmıştı. Bu dünyadaysa başarılarımdan sevin duyuyor ama çevresindeki insanların davranışlarımı rezalet diye ayıplaması, kınaması onu fena halde üzüyordu. Amca çocuklarımızdan birinin Simon ailesinin yüz karası dediğini işitmek hoşuna gidecek şey değildi. Hastalığı sırasında annemde meydana gelen değişiklikler pişmanlığımı büsbütün artırdı. Daha önce de söyledim. Sağlam, ateşli bir yaratılışı olduğu halde birçok şeyden el çekmesi kendisini yolundan sapıtmış, tedirgin edici bir kişi yapmıştı. Yatağa düşünce kendi yaşayışından başka bir şey düşünmemeye karar vermiş, yine de başkaları için kaygı duymaktan geri durmamıştı. İç çatışmalarından bir uyum doğmuş çıkmıştı. Babam kendi toplumsal kişiliğine tamamıyla uyuyordu. Konuştuğu zaman aynı sesle hem kendi ağzı söylüyordu hem de sınıfının ağzı. Son sözleri, "Sen erkenden hayatını kazandın. Kız kardeşin bana pahalıya mal oldu." İnsanı ağlamaktan vazgeçirecek sözlerdi. Annemse tinselci bir öğretiye kulaklarına dek batmıştı. Ama hayvanlarınkine benzer bir tutkuyla yaşamaya sarılmıştı. Yürek pekliğinin kaynağı buydu. Gövdesinin ağırlığını duyduğu, kavradığı zaman da onu hakikate yaklaştıran buydu. İçinde candan çekici ne varsa örtüp gizleyen basma kalıplıklardan kendini kurtardı. O zaman kıskançlığın sık sık biçimini bozmuş olduğu, açığa vurmakta, anlatmakta bu kadar beceriksizlik gösterdiği bir sevecenliğin sıcaklığını duydum. Kağıtlarımın arasında buna tanıklık edecek pek dokunaklı belgeler buldum. Benim günün birinde Tanrı yoluna inana yeniden döneceğim inancasını veren, biri bir cizvitin yazdığı, öbürünü bir arkadaşının yolladığı iki mektubu bir yana ayırmıştı. Şamson'dan bir parçayı kendi el ceyiziyle kopça etmişti. Parçanın özü şuydu. 20 yaşlarındayken bana Nietzsche'den, Gitt'ten, erginlikten söz açacak, etkili, kandırıcı bir ağabey karşıma çıkmış olsaydı baba ocağıyla ilişkimi keserdim. Bu dosyayı gazeteden kesilmiş bir yazı bütünlüyordu. Jean-Paul Sartre bir ruh kurtardı. Bu yazıda Rémy Roure aslı faslı olmayan şu öyküyü anlatıyor. Stalag 2D'de Baryona'nın oynanmasından sonra Tanrı tanımaz bir hekim dine dönmüştü. Annemin bu yazılardan ne beklediğini çok iyi biliyorum. Benim için duyduğu kaygıyı dağıtmalarını, kendisine güven vermelerini bekliyordum. Ne var ki ruhumun esenliği baş kaygısı olmasaydı bu güveni, bu avuntuyu da gereksemezdi. Elbette cennete gitmek isterim diye yazmıştı genç bir rahibeye. Ama yalnız gitmek, kızlarım yanımda olmaksızın gitmek istemiyorum. Aşkın, dostluğun, arkadaşlığın pek seyrek de olsa ölümün yalnızlığını yendiği görülür. Görünüşe karşın annemin elini elimde tuttuğum zamanlar bile onunla birlikte değildim. Yalan söylüyordum ona. Kendisine hep yalanlar yutturulmuş olduğu için bu en büyük, en son aldatmaca, yutturmaca bana tiksinç görünüyordu. Kendisine kıyan yazgısının yardakçısı oluyordu. Bununla birlikte gövdemin her hücresi ölümü istemeyişinde, ölüme karşı baş kaldırışında ondan yana çıkıyor, onu destekliyordu. Uğradığı bozgunun beni yere vurmasının bir nedeni de bu. Can verdiği zaman yanında bulunmadığım halde buna karşılık can çekişen bir insanın son anlarını 3 kez yanı başında durarak gördüğüm, yaşadığım halde sırıtkanlığı, alaycılığıyla ölüm danslarının ölümünü, akşam oturmalarında anlatılan masalların elinde tırpanı kapıyı vuran ölümünü, başka bir yerlerden gelen yabancı, insanlıktan uzak, kıyıcı ölümü asıl annemin başucunda gördüm. Bu ölümün yüzü annemin yüzüydü. Kocaman bir bilmezlik gülümseyişiyle dişleri sırıtan. Ölecek yaşa geldi artık. Çok kocamış kimselerin üzüncü, sürgünlüğü. Çoğu bu yaşın kendileri içine gelip çattığını düşünmez. Ben de annemden söz ederken bile bu beylikle kırdığı ettim. 70'i aşmış bir ananın, bir atanın ağanların arkasından içtenlikle ağlanabileceğini aklım kesmiyordu. Annesini yitirdiği için bitkin, beli bükük, 50 yaşında bir kadına rastladığım zaman sinir hastası bir kişi diye bakardım ona. Hepimiz ölümlüyüz çünkü. İnsan 80 yaşına gelmişse ölecek yaşa artık gelmiş demektir diyordum. Öyle değilmiş. İnsan doğduğu için, yaşamış olduğu için, yaşlandığı, kocadığı için ölmüyor. Bir şeylerden ölüyor. Annemin yaşının gereği ister istemez yakında yok olacağını bilmek, beklenmedik olayın sarkom olmasının ürkünçlüğünü hiç de azaltmadı. Kanser, atardamar tıkanması, akciğere kan akını, bir motorun göğün orta yerinde duruvermesi kadar kaba beklenmedik şeyler. Annem yatalak, ölümsek haliyle her anın paha biçilmez değerini kesinlerken insana iyimserlik aşılıyordu. Ama sonunda bir işe yaramayan, yaşamaya dört elle sarılışı da gündelik ortamalı yaşayışın güven verici perdesini boydan boya yırtıyordu. Doğal ölüm diye bir şey yoktur. İnsanın varlığı dünyanın düzenini konuşma, tartışma konusu haline getirdiğine göre onun başına gelenlerin de hiçbiri hiçbir zaman doğal sayılamaz. Bütün insanlar ölümlüdür ama her insan için ölümü bir çaparızdır. Ölümünün geleceğini bilse bile, ona boyun eğse bile insan için bu ölüm olağana aykırı bir yamanlık taşır. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr